İremcim, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Maideciğim.
Nasılsın?
Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
Ol, ben de iyiyim. Seni gördük, daha iyi olduk.
Aynı şekilde, aynı şekilde.
Kabul ettiğin için teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir yayın olacak bugün de. Seni önceden de ağırlamıştık zaten. İzleyenlerimiz tanıyordur diye direkt arkadaşımız psikolog İrem diye tanıttım seni. O
Ben
şekilde.
teşekkür ederim çağırdığınız için. İnşallah güzel bir yayın olur beraber.
Bugün zaten önceden duyurmuştuk yayınımızı. Bugün biz bağlanma teorisinden, bağlanmadan ve ilişkilerden bahsedeceğiz aslında. Dolayısıyla istersen hemen başlayalım. Vaktimizi verimli kullanmış olalım. Bu arada yorumları da kapatayım, dikkatimiz dağılmasın. Ama izleyenlerim soruları olursa soru kartından orada bir soru işareti var. Oradan gönderirlerse ben yayın esnasında bakarım. Vaktimiz olursa sorulara da bakabiliriz diye düşünüyorum. O zaman öncelikle şununla başlayalım. Bu bağlanma teorisi dediğimiz şey tam olarak nedir? Bize biraz açıklar mısın?
Biraz geriye gitmemiz gerekecek. Aslında bağlanma teorisi psikolojide çok kullanılan, pratikte de kullanılan bir teori. Ve o zamanki yani 1940'larda, 50'lerdeki psikologların aslında bir merakıyla ortaya çıkıyor, bir gözlemiyle ortaya çıkıyor. O zamanki soruları da akıllarda bulunan şu: anne ya da bakım veren demek daha doğru, bakım veren ve yavru arasındaki ilişki, kurulan sağlıklı ilişki, yavrunun yetişkinlik döneminde neden bu kadar önemli? Yani gelişiminde böyle bir ilişki neden bu kadar gerekli? Çünkü o zamanki psikologlar, içinde John Bowlby'nin de bulunduğu, bakıyorlar. Ve bu ilişki sağlıklı kurulamadığı zaman ciddi olarak yetişkinlik hayatında yaralara, sorunlara, uyum bozukluklarına sebep olduğunu görüyorlar. Ve buna verilmiş bazı cevaplar var. Bunlardan bir tanesi psikanalizin, aslında psikanalitik görüşün savunduğu: bakım veren ve yavru arasında bir ilişki kurulur. Çünkü bakım veren yavruyu besler, yemek verir. Ve çocuğun, oradaki yavrunun açlık ihtiyacı dindiği için anneyi ya da bakım vereni ve yemeği birbiriyle koşullar ve o yüzden anneye, bakım verene gider. Ancak daha sonrasında yapılan başka araştırmalar bunun tam olarak da böyle olmadığını bizlere gösteriyor. Örneğin Harlow'un yaptığı çok önemli bir çalışma var. Yavru maymunlarla yaptığı bir çalışma bu. Yavru maymunları alıyor, bakım verenlerinden ayırıyor ve iki tane yapay bakım veren oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi yavrulara besin veriyor, bir diğeri ise konfor sağlıyor. Ve daha sonrasında yavrulara stres oluşturan bir durum yaratıyorlar. Ve hangi aslında bakım vereni seçeceğine bakıyorlar. Ve biz görüyoruz ki yavrular onu besleyen bakım verene değil, ona konfor sağlayan, sıcaklık sağlayan bakım verene gidiyorlar. Aynı zamanda Lorenz'in yaptığı başka bir çalışma var. Bu da yavru kazlarla yapılan bir çalışma. Dünyaya geldikleri ilk andan itibaren bu kazlardan bir kısmı Lorenz'i görüyor, diğer kısmı ise annelerini görüyor. Ve daha sonrasında bu iki grubu birleştirdikleri zaman Lorenz'i görenlerin ilk doğduklarında Lorenz'in peşinden gittiği, ama diğer annelerini görenlerin ise annelerinin peşinden gittiği görülüyor. Yani aslında daha bir ilişkisel bir öğrenme kurulmadan, daha ilk doğdukları anda kimi görüyorlarsa oraya doğru gidiyorlar. Bütün bu araştırmalarla beraber John Bowlby kendi teorisini oluşturuyor ve şöyle bir cevaba varıyor. Tabii ki çeşitli okumalarla beraber, araştırmalarla beraber. Bu bağlanmam, yani anne ve çocuk arasında kurulan bağ, ilişkisel bir öğrenme sürecinden kaynaklanmaz diyor. Yani sonradan öğrenilen bir şey değildir. Aksine biyolojik temelli, doğal seçilim sonucuyla oluşmuş biyolojik temelli bir yakınlık arzusundan kaynaklanır. Dolayısıyla biz aslında bunun yemek, içmek gibi biyolojik temelli olduğunu biliyoruz ve doğduğumuz andan itibaren, yani aslında bize kodlanan böyle bir sistem olduğunu biliyoruz, bağlanma sistemi. Hı hı. Hepimizin bir yakınlık ihtiyacı var. Hepimiz dünyaya böyle bir ihtiyaçla geliyoruz ve bunun doyurulmasını, bunun karşılanmasını bekliyoruz.
Hı.
Aslında bağlanma teorisini şöyle kısaca böyle özetleyebiliriz.
İrem, bu söylediklerinden bazı deneyleri ben de duymuştum. Maymun deneyini duymuştum. Bir de şeyi duyduğumu hatırlıyorum. Yani bununla alakalı mı tam olarak bilmiyorum ama şunu gösteriyor bence. Yani hani biz bebeklerin tamamen fiziksel ihtiyaçlarını gidermenin onları yetiştirmek olduğunu düşünüyorduk ya eskiden. Bir hastanede kimsesiz bırakılmış çocuklara bakılıyordu. Ama evet, bir hastanede kimsesiz bırakılmış çocuklara bakılıyordu. Ve çocuklara her türlü ihtiyaçları sağlanıyor. Yani hemşireler her türlü ihtiyaçlarını sağlıyorlar. Yemeklerini yediriyorlar. İşte tuvalet ihtiyaçlarını gibi her şeyleri yapıyorlar. Çok iyi bir bakım var. Ama herhangi bir tepki, mimik ya da bunları hiçbir şekilde uygulamıyorlar. Çocuklar 7-24 yatakta ve sürekli tavana bakarak büyüyorlar. Ve o çocukların birçoğunun öldüğü görülüyor. Ve bunu araştırdıklarında da bunun aslında arkada yatan sebebinin de o sevgi ihtiyacının giderilmemesi. Yani evet, temel ihtiyaçları giderilmiş ama hiçbir şekilde sevgi görememişler. Bundan dolayı olduğu söyleniyordu. Bence bu da hani bunu destekleyen bir şey diye düşündüm. Yani o bağ kurmanın aslında yaşamak için de bir ihtiyaç olduğu kadarıyla.
Kesinlikle bunu özellikle ebeveynlere anlatmak çok önemli bana kalırsa. Çünkü bazen hani biz dediğin gibi fiziksel ihtiyaçlar karşılandığı zaman sanki hani çocuğumuz için en iyisini hani yapmış
Evet.
olarak görebiliyoruz kendimizi ya da yeterli olabildiğini düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki hani bu yeterli değil. Ciddi anlamda bir yakınlık ihtiyacı, bir sevgi ihtiyacıyla doğuyoruz biz. Bir dönem şöyle bir söylem vardı, ben de hani onları takip ediyordum, okuyordum. Örneğin hani yeni doğan bebekleri ağladıkları zaman annelere şöyle tavsiyeler veriyorlardı. Hani onları beşikte bırakın, ağlasınlar, bir noktadan sonra susacaklar, yanlarına gitmeyin. Halbuki bu çok büyük bir hata, çok travmatik bir durum çocuk için. Çünkü o noktada bağlanma sistemi çok fazla tetikleniyor ve bakım verenini yanında istiyor. Özellikle ilk zamanlar bizim güvende olduğumuzu bilmeye, zor zamanlarda seslensek sesimizi duyacak birinin olduğunu bilmeye çok ihtiyacımız var. Ki hayatımızın ilerleyen kısımlarında bunları referans alarak sağlıklı bir yetişkin hayatı kurabilelim. Yani psikolojik iyi oluş halimiz iyi olsun, olumlu olsun.
Peki buradan şeye geçelim o zaman. Yani bağlanma stillerimiz tam olarak neler? Yani o bağla beraber annemizden öğrendiğimiz andan itibaren hangi bağlanma biçimlerini oluşturabiliyoruz?
Bu noktada da Mary Ainsworth'ten bahsetmemiz gerekecek. John Bowlby ile beraber çalışan, aslında o zamanda ve bağlanma teorisinde ciddi katkıları olan bir araştırmacı, Kanadalı bir psikolog. Şöyle bir deney yapıyor. Yabancı durum deneyi diye geçiyor literatürde. Çocukları alıyor, çocukları ve bakım verenlerini bir odaya koyuyor. Bu odada çeşitli oyuncaklar var ve biraz orada çocuk oyuncaklara bakıyor. Anne bir yerde oturuyor ya da bakım veren oturuyor. Bu arada bakım veren düzeltmesini çok yapıyorum. Ben de mesela otomatikman anne demeye meyilliyim ama bu sadece anne olmak zorunda değil. Çocuk doğduğu anda kim yanındaysa, baba olabilir, anneanne olabilir. Yani yetişkin bağlanma figürü her kimse onunla öyle bir ilişki kuruyor. O yüzden bakım veren diyorum özellikle. Bakım vereniyle odaya giriyor. Daha sonrasında içeri yabancı bir yetişkin giriyor. Bu yabancı yetişkin de deneyin bir parçası, deney yapanlardan biri. Ve çocuk, bakım veren, yetişkin orada biraz zaman geçiriyorlar. Daha sonrasında bakım veren dışarı çıkıyor odadan ve çocuk yabancı yetişkinle baş başa kalıyor. Daha sonrasında da bakım veren odaya geri giriyor. Bu noktada her bir aşamada çocuğun aslında verdiği tepkiler gözleniyor. Yani yabancı bir yerdeyken çocuk annesiyle, bakım vereniyle nasıl iletişim kuruyor? Daha sonrasında yabancı geldiğinde ne oluyor? Bakım veren dışarı çıktığında ne oluyor? Bakım veren geri geldiğinde ne oluyor? Ve bütün bu çocuklara baktıkları zaman 3 tane farklı bağlanma stili olduğunu biz görüyoruz. Bunlardan bir tanesi güvenli bağlanma. Bizim hedefimiz güvenli bağlanma. En sağlıklısı, bize en iyi gelen bağlanma şekli bu. Bir diğer bağlanma şekli kaygılı bağlanma. Bir diğer bağlanma şekli ise kaçıngan bağlanma. Güvenli bağlanmadan biraz bahsedecek olursak, bu çocuklar daha ilk odaya girdikleri andan itibaren bakım verenleriyle sağlıklı bir iletişim kuruyorlar. Bir yandan odadaki oyuncakları keşfederken, bir yandan da hani bakım verenlerinin orada olduğunu biliyorlar. Daha sonrasında yabancı girdiğinde ise ve bakım verenlere çıktığında ise bu keşif halleri devam ediyor. Tabii ki bakım verenlere çıktığında biraz hani üzülüyorlar ama sakinleşmekte çok zorlanmıyorlar ve bakım verenleri içeri girdiğinde de belki hani çok ağlayarak tepki göstermiyorlar. Hani yumuşuyorlar, sakinleşiyorlar. Bakım verenlerini görmek onları iyi hissettiriyor. Kaygılı bağlanmada çok ciddi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Bakım veren odadan çıktıktan itibaren çocuğun keşif davranışı duruyor. Çok ciddi ağlama, bağırma tepkileri belki gösteriyorlar. Yabancı ile hani iletişim kuramıyorlar ve bakım veren odaya girdiğinde de sakinleşemiyorlar. Ona da ciddi bir protesto, ciddi bir tepki gösteriyorlar. Kaçıngan bağlanan çocuklarda ise bakım verenleriyle ilişkileri başlangıçta da çok iyi değil. Yani sanki orada bir bakım veren yetişkin varmış, yokmuş belli değil. Odadan çıkıyor, hiçbir tepki göstermiyorlar. Odaya geliyor, hiçbir tepki göstermiyorlar. Ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bazen insanlar, kaçıngan çocuklar, kaçıngan bireyler tepki göstermediği için sanki onların bağlanma ihtiyacı yokmuş yanılgısına düşebiliyorlar. Oysa ki biz biliyoruz ki onların da bağlanma ihtiyacı var. Çünkü bu acıkmak, susamak gibi bir şey. Yani nasıl ki hepimizin su içmesi gerekiyor hayatta kalmak için, kaçıngan bireylerin de yakınlık ihtiyacı var. Sadece bunu çok daha farklı şekillerde dile getiriyorlar. İsteklerini çok daha farklı şekilde gösteriyorlar. Ve şunu biliyorum Maide, bu bağlanma stilleri bizim hayatımız boyunca devam ediyor ve yetişkinlikte de romantik ilişkilerimizde, çünkü çocukken bakım verenlerimiz, ailelerimiz, yetişkinlikte ise partnerlerimiz. O yüzden aynı ilişki şekli, o bağlanma stilleri partnerlerimizle olan ilişkilerimizde de kendini gösteriyor aslında.
İşte sorum da buydu. Partnerlerimizle olan ilişkimizi gösteriyor ve mesela biz ailemizde diyelim ki bakım verenimizle güvenli bir bağ, partnerimizle tam tersini kurmamız. Ya bakım verenimizle kaçıngan bir ilişki kurmuşuz, partnerimizle de kaçıngan mı kuracağız anlamına geliyor. Bunları biraz daha açabilir miyiz?
Tabii ki. Genelde öyle görüyoruz. Yani ailelerimizle kurduğumuz ilişki şekli partnerlerimizle de aslında devam ediyor. Ama tabii ki bu bir kader değil. Bizim hedefimiz bu ilişki şekillerini, eğer kaygılıysak, kaçıngansak, çünkü bunlar güvensiz bağlanma olarak geçer. Bir de kaygılı kaçıngan dediğimiz bir profil vardır, bir stil vardır. Orada da çocuklar hem kaygılı bağlanma özellikleri gösterebilirler, hem de kaçıngan bağlanma özellikleri gösterebilirler. Bu çok nadir bir gruptur. Ama ikisinden de, iki bağlanma stilinden de farklı karakter özellikleri, farklı karakteristikler gösterebilirler. Partnerlerimizle de yetişkin olarak evet, yani o şekilde, yani çocuklukta kurduğumuz gibi ilişkiler kuruyoruz aslında biz. Örneğin kaygılı partnerler, kaygılı kişiler partnerlerinden ayrıldıkları zaman nasıl çocukken bakım vereninden ayrıldığında bağırıyorsa, ağlıyorsa partnerinden ayrılmak da onun için çok ciddi bir tehlike, tehdit haline geliyor. Nasıl kaçıngan çocuk bakım verenini görmüyorsa, onunla çok ilgilenmiyorsa partnerini de görmeyebiliyor, onunla ilgilenmeyebiliyor ya da yakınlık onun için çok ciddi bir tehdit olarak görülebiliyor.
Peki burada yani aslında bir nedenini sorgulamak istiyorum. Yani bir bakım veren bize nasıl davranırsa biz güvenli oluyorduk. Ve nasıl davranırsa mesela kaçıngan oluyoruz ya da kaygılı oluyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam şey okumuştum. Bir bakım veriyor, bir uzaklaşıyorsa kaygılı oluyorduk. Sürekli kaçıyorsa bizden, sürekli bizimle ilgilenmiyorsa kaçıngan oluyorduk diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Sen lütfen beni düzelt. Hem bu nedenini merak ediyorum hem de bu ilişkilerdeki yansımalarını merak ediyorum. Yani sen dedin ya mesela kaçıngan kişi uzaklaşmak istiyor. Sonucunda bir kaçınganla yani ilişki kurabilmek nasıl mümkün olacak? O sürekli kaçacak mı? Yoksa mesela bir evet diyecek sonra mı kaçacak? Kaygılı nasıl bir ilişki sürdürecek? Biraz bunları açabilir miyiz?
Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bağlanma stillerimiz üzerindeki tek etken ailelerimizin bizimle kurduğu ilişki değil. Bu noktada hani evet çok etkili. Yani gerçekten de hani ailelerimizin bize tutumu etkili. Ancak genetik faktörler var, bizim mizacımız var. Psikolojide bu genel olarak çok tartışmalı bir konudur. Hani nature versus nurture dediğimiz doğal mı yoksa dışarıdan mı hani geliyor? İkisinin de olduğunu düşünüyoruz biz. Hem din mizacımızın getirdiği, biyolojimizin, genetik yapımızın getirdiği özellikler var. Hem de ailemizden aldığımız, gördüğümüz şeyler var. Şimdi güvenli bağlanan bir çocuğun ailesi ona şunu hissettiriyor. Ben buradayım. Yani sen gidip oyun oynayabilirsin, etrafı keşfedebilirsin ama herhangi bir zorluk yaşadığında döndüğün zaman beni orada bulacaksın. Ve bu çocuklar ailelerini güvenli bir üs gibi kullanma eğilimindeler. Yani fiziksel olarak onları göremedikleri zamanlarda bile, örneğin bu yabancı durum deneyinde olduğu gibi, hani bakım verenini göremiyor odada, ama bakım vereninin onun yanında olduğunu, onu desteklediğini hissedebiliyor. Çünkü bunu bakım vereni hani sözel olarak da söylüyor ve hissettiriyor da, yanında oluyor gerçekten zor zamanlarında. Dışarıya gitmesi için, keşfetmesi için, oyun oynaması için onu cesaretlendiriyor. Sen istediğin gibi özgürlüğünü yaşayabilirsin, oyun oynayabilirsin, ben senin yanındayım diyor. O noktada cesaret veriyor. Dolayısıyla bu çocuklar daha özgür, daha güvenli adı üzerinde. Yani onları destekleyen birileri olduğunu biliyorlar ve yakınlık ihtiyaçlarının karşılandığını biliyorlar. Kaygılı kişiler için bu yüzden hani önce şunu bağlayayım. Güvenli çocukların ilişkilerine nasıl olduğunu biraz bağlayayım istersen. Güvenli kişiler kendi duygusal ihtiyaçlarının fazlasıyla farkındalar. Kendi duygularını görebiliyorlar ve bunu söylemekten çekinmiyorlar. Çünkü onlara bu öğretilmiş. Yani ailelerine karşı da hani söyleyebiliyorlar. Aileleri de bunu destekliyor. Hani bu ödüllendirilmiş, duyguları ödüllendirilmiş çocukken söylüyor olmaları. Dolayısıyla hem kendi duygularının çok farkındalar, bunun bir ihtiyaç olduğunun farkındalar, yemek içmek gibi. Çünkü aileleri bunu ihtiyaç olduğunu onlara hissettirmiş, söylemiş. Hem de karşı tarafın, partnerlerinin ihtiyaçlarını okumakta, duygusal ihtiyaçlarını okumakta çok iyiler. Dolayısıyla diyalogları aslında çok rahat, yani iki güvenlinin ilişkisi çok huzurlu, çok rahat ilerleyen bir ilişki formatı. Çünkü iki taraf da kendi duygusal ihtiyaçlarını dile getirebiliyor ve karşılayabiliyorlar da. Yani söyledikleri zaman da karşıdan hani bunun alınacağını biliyorlar iki güvenli ilişkide. Kaygılıya geçecek olursak, kaygılı çocuklara, o çocuklar için yakınlık ihtiyacı hiçbir zaman tam emin olabildikleri bir durum değil. Yani acaba hani ebeveynim bana yeteri kadar yakın mı? Bundan senin dediğin gibi mesela tutarsız davranışlar, bir olmak, bir olmamak, bir çok yakın olmak,
bir uzaklaşmak.
Bir uzaklaşmak. Dondun mu?
Evet, dondun ama şu an iyisin.
Tamam.
Çok hemen. Şu anda devam edebiliriz.
Tamamdır. Dolayısıyla o tutarsız zamanlarda hani anlayamıyorlar, çözemiyorlar. Partnerim benim, pardon, ebeveynim benim yanımda mı, değil mi? Ve bu onlar için bir kaygıya dönüşüyor. Benim yakınlık ihtiyacım karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? O yüzden mesela gittiği zaman bakım veren, odadan çıktığı zaman onun orada olduğunun, yanında olduğunun, hani fiziksel olarak orada olmasa da arkasında durduğunu hissedemeyebiliyor. Ve bu yüzden yakınlık ihtiyacı karşılanmadığı için çok ciddi protesto ve ağlama hani nöbetleri geçirebiliyor. Yetişkinlikte de partnerlerinin bu yüzden hani görürüz, yakın çevremizde de hani görürüz. Her daim dakika başı belki partnerinin onu sakinleştirmesine ihtiyaç duyan insanlar olabiliyorlar. Her daim partnerlerinden ben buradayım, ben yanındayım, bir problem yok mesajı duymaya ihtiyaçları oluyor. O zaman geçtikçe, aralık açıldıkça bu onlar için partnerim nerede, gitti mi, acaba yakın değil mi artık bana gibi kaygı verici sorulara yol açabiliyor. Bu da karşı taraf için aslında zor bir durum olabiliyor. Örneğin güvenli biri bir noktada karşı tarafın ihtiyacını karşılayabiliyor. Ama bir noktada da onun için de yorucu. Çünkü kendi duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmasına ihtiyacı var. Ve kaygılı kişi hani bunda zorluk çekebiliyor gibi. Kaçınganları da kısaca anlatayım istersen. Kaçınganlarda da evet dediğin gibi yine doğru. Bakım veren çok nötr olabilir, bakım vermiyor olabilir, kayıp olabilir. Ve bu çocuklar o kişiyle ilişki kurmadan hayatta kalmayı sürdürmüş olabilirler. Tabii ki bu hani ebeveyn kısmı böyle ama genetik olarak da buna yatkın olabilirler. Çünkü biyolojik olarak da biz biliyoruz ki hani evrim çeşitliliği sever. Herhangi bir tehlikede eğer ki hepimiz aynı olsaydık, hepimiz aynı stile sahip olsaydık hayatta kalamazdık. Hepimiz yok olurduk. Ama farklılıklar olacak ki hani bir grup yok oluyorsa herhangi bir tehlikede diğeri hayatta kalıp devam edebilsin. Yani doğal seçilimin aslında evrimin bir kuralı bu. O yüzden çeşitlilik olmak zorunda. Ama bununla beraber ebeveynlerin de tabii ki tutumu, eğer ki hani nötr, bakım vermeyen, orada olmayan ebeveynlerse çocukların kaçıngan olma ihtimali yüksek. Bu noktada hani bu kişiler ilişkilerinde de sevgiyi, aşkı böyle kol mesafesinde tutan insanlar. Ben bunu geçen yayında da söyledim. Bana çok şeyi hatırlatıyor. Sanki karşısındakine gel gel gel gel diyor. Sonra fazla yakınlaştığı zaman da git git git git git diyor. Gel gel git git, gel gel git git. Yani onların istediği bir yakınlık var. Tam belki kol mesafesi gerçekten. Ve onu tutturdukları zaman İyiler onlar. Ne çok yakın ne çok uzak. O yüzden karşı tarafı bırakmazlar da mesela. Karşı tarafın orada olduğunu bilmeleri onlara kendilerini iyi hissettirir. Böyle insanlar mesela gelip hani şundan bahsedebiliyorlar. Biz çok güzel bir gece geçirdik. Çok güzel bir akşam yemeğine çıktık partnerimle. Ve ben hani ertesi gün mesaj bekledim. Ertesi gün ya da o akşamın devamında hani bu yakınlığın devamını bekledim. Ama hiçbir şey yazmadı bana. Ortadan kayboldu. Hani Ve bu mesela kaygılı bir kişiyi gerçekten çok tetikleyebiliyor. Çünkü onlar için de yakınlık çok önemli ya, yani yakınlık ihtiyacının o konuda biraz hassasiyetleri var ya. Karşı taraf uzaklaştığı zaman onlar için işte o tutarsızlık, aslında çocuklukta yaşadıkları belki o travmatik durum aileleriyle ilişkilerinde de devam ediyor. İkincil, yani retravmatize oluyorlar. Tekrar tekrar ilişkilerinde travmatize oluyorlar. Ama bir yandan da kaçıngan kişi, aslında danışanlara da hani onu söylüyorum. Çünkü hani beni sevmedi mi de gitti yani. Çünkü ben mi yanlış anlıyorum gibi kendini suçlama davranışları artabiliyor kaygılılarda. Diyorum ki hayır, çünkü orada siz yakınlaştığınız için, çok yakınlaştığınız için, hatta her şey çok iyi gittiği için karşı taraf uzaklaştı. Çünkü fazla hani onun için yakınlık bir tehdit ve o kapandığı zaman mesafe sizi uzaklaştırması gerek ve bu tamamen onunla ilgili. Bir yandan da şunu da ekleyeceğim, sonra sözü sana bırakacağım direkt. Örneğin kaygılı kişiler ya da kaçınganlar ya da güvenliler çocuklukta alışık oldukları örüntüyü
Tekrar.
yetişkinlikte de devam ettiriyorlar. Örneğin kaygılardan gidecek olursak, oradaki o tutarsızlık onları o kadar tanıdık ki, ebeveynlerinin belki bir var bir yok, bir var bir yok olması. Her ne kadar bu onlara çok zarar verse de öğrendikleri ilişki şekli bu. Ve yetişkinlikte de partnerleriyle devam ettirecekleri ilişki ister istemez aynı örüntü oluyor. Yani o yüzden şunu çok söylerim mesela, eğer ki terapide çok söylediğimiz bir şeydir. Hani dönüp dönüp aynı çukura düştüğünüzü ya da aynı yerde takılıp düştüğünüzü düşünüyorsanız, farklı kişilerle, farklı durumlarda, farklı ilişkilerde o takıldığınız yere dönüp bakmakta fayda var. Çünkü büyük ihtimalle sizinle ilgili bir mesele. Yani hep oraya dönüyor.
Gitmiş.
Bu noktada yeni bir yol öğretmeniz gerekiyor onlara. Yani sizin için daha iyi olabilecek bir yol var burada. Biliyorum orası çok tanıdık. Size çok iyi geliyor belki, güvenli geliyor, ama burada daha rahat yürüyebileceğiniz bir yol var. Bu yol sırf daha yeni diye hani oradan korkmak, çekinmek olmasın, yavaş yavaş orayı öğrenelim deyip böyle güvenli bağlanmaya doğru kişileri çekmeye
İşte
çalışıyoruz.
burada zaten soracağım soru da buydu. Yani sen dedin ya, kaderimiz değil aslında bu bağlanma stilleri. Aynı zamanda biz güvenli bağlanmayı da öğrenebiliriz. Zaten terapinin de yaptığı o yolda, o güvenli bağlanmayı öğrenmekteki yoldaşlık bir yandan. Peki güvenli bağlanmayı nasıl öğreneceğiz? Yani bir kaygılı nasıl güvenli bağlanabilecek? Bir kaçıngan nasıl güvenliye dönüşebilecek ilişkilerde ya da normalde de?
Şöyle, eğer hali hazırda devam eden bir ilişkileri varsa, çiftse gelen kişiler, o noktada çift olarak girdikleri döngüleri harita olarak çıkartıyoruz. Örneğin bir kaygılı, bir kaçıngan terapiye geldiler çift olarak. Ve kaygılı diyor ki, ben ona her yaklaşmak istediğimde o geri çekiliyor. O geri çekildiğinde ben korkuyorum, endişeleniyorum diyor. Kaçıngan kişi de diyor ki, hani çok yaklaşıyor bana, ben kendimi tehdit altında hissediyorum. O yüzden hani o noktada geri çekilmekten, kaçmaktan başka aklıma gelen bir çözüm yok. Aslında bunu ilişkisini korumak için yapıyor. Çünkü fazla yakınlaşırsa o ilişkiye zarar göreceğini düşünüyor. İşte bu noktada iki kişiye de bağlanma stillerini bir kere açıklıyoruz. Bakın hani sizin belki kaçıngan, sizin kaygılı. Burada ikinizin birbirinizi sevmemesiyle ilgili bir durum yok. Burada sadece sizin bağlanma ihtiyaçlarınız farklı noktalarda karşılanmıyor. Siz birbirinizin bağlanma ihtiyaçlarını karşılayamadığınız için, farklı yerlerden tetiklediğiniz için bir döngüye giriyorsunuz. Olumsuz bir döngü bu ve buradan çıkamıyorsunuz. Bunun içine hapsoluyorsunuz. İlk başta döngüyü anlamalarını sağlıyoruz. Daha sonrasında döngüyü durdurmalarını istiyoruz. Ve durduruyorlar. Çünkü şeyin farkındalar. Hani aslında kavga ettikleri mesele önemli değil. Yani şu bardağı mesela şuradan işte şuraya koymaktan da bir kavga çıkabilir. Arabayı işte şuraya park ettikten de kavga çıkabilir. Kahvaltıya geçindiğinden de kavga çıkabilir. Her şeyden kavga çıkabilir. Ve ilk başta gelen insanlar sanki o kavga konularını konuşacağımızı düşünüyorlar. Ama bir noktada aslında bütün o kavga konuları aynı yere bağlanıyor. O da döngü. İhtiyaçları karşılanmıyor, birbirlerini tetikliyorlar ve bunu fark etmek insanlara çok iyi geliyor. Çünkü sorunun köküne iniyorlar. Bütün yaşadıkları sorunlar o köke bağlanıyor. Ve o kökü kendi duygularını fark ederek durduruyorlar. Bir tane çiftten aslında bahsetmek istiyorum. Burada işte, üzerine hani çalışılıyor döngüleriyle ilgili. Ve beraber çok romantik bir yemeğe gidiyorlar. Tam da böyle hani romantik yemekte tekrar bir kavga konusu çıkıyor ve tartışmaya başlarlarken eşlerden biri aşkım döngüye girme. Şu anda döngüye girme. Yemeğimizi yiyelim ve mutlu mutlu evimize dönelim diyor ve döngüyü durduruyorlar mesela. Bu çok büyük bir başarı. Ve bir kere bunu yaptıktan sonra güvenli bağlanmayı destekleyecek unsurları öğretiyoruz. Karşı tarafın ihtiyacını fark etmek, kendi duygunu fark etmek, neye ihtiyacın varsa söylemek, karşı tarafa bunun onunla ilgili olmadığını belki söylemek gibi uzun bir süreçte aslında eşlere yeni bir dil öğretiyoruz. Bağlanma stilleri değişmiyor. O biyolojik temelli bir sistem, stil. Ama güvenli bağlanmayı öğrendikçe birbirleriyle ve başka insanlarla ilişki kurmanın yeni bir yolunu öğrenmiş oluyorlar.
Peki şeyi sormak istiyorum bir de bu karşılıklı bir şey ilişki. Ben mesela seninle güvenli bağlanırken diyelim ki bir başka X kişisiyle kaçıngan yani pardon kaygılı da bağlanıyor olabilirim değil mi? Yani evet biyolojik olarak kaygılı bağlanma belki de şeyim var kendi içinde. Ama bir başkasıyla güvenliği geliştirirken bir başkasıyla kaygılıya devam ediyor da olabilirim herhalde. Çünkü karşılıklılık çok önemli benim anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Yani ben senin mesela diyelim ki sen kaygılı bağlanan birisin. Ben de güvenliyim. Senin bağlanma stilini, sistemini daha doğrusu hiç tetiklemiyorum. Senin yanındayım, sana o güveni sağlıyorum. Ve senin bağlanma sistemin şey, relax, rahat, bir tehlike yok diyor. Böyle olduğu zaman güvenlilerle işte o zaten o yüzden hep kaygılı kişileri güvenlilere doğru ilişki kursunlar isteriz ya da kaçınganların öğreniyorlar onu. O sistem tetiklenmiyor ve benle rahat ilişki kurabiliyorsun. Ama şimdi senin karşına bir X kişisi gelse ve sana sürekli böyle vurkaç yapsa hani bir var bir yok, bir var bir yok, bir var bir yok. O noktada ne olacak? Senin bağlanma sistemin alarm vermeye başlayacak. Ya bu kişi bana yakın mı değil mi? Ne oluyor? Ve bu gerçekten bir hayat tehlikesi kadar insanın canını yakan bir tetiklenme. Hani küçük bir tetiklenmeden bahsetmiyoruz. Evrimsel bir boyutu da olduğu için yani su bulamamak, yemek bulamamak gibi psikolojik olarak insanları ciddi olarak depresyona, kaygıya, konsantrasyon bozukluklarına, işteki hani sorunlara itebilecek bir durum.
Doğru. Çok güzel özetledin bence. Yani çok güzel anlattın bence İrem. Ya tabii bu konu üzerine daha da konuşulabilir, daha detaylı yerlere inilebilir. Ama istersen yani şeye geçebiliriz. Hani biraz da bu güvenli bağlanmayla dini anlamda hani Allah'la ya da insanlar arasındaki ilişkilerimizde dini bir bakış açısına da geçebiliriz diye düşünüyorum. Eğer ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok, bence de geçelim. Bu konu çok önemli. İnşallah bol bol uzun uzun konuşalım bu Allah'la olan ilişkimiz hakkında.
Ben şunu eklemek istiyorum yani bir katkı olarak. Ben de bu bağlanma stillerini ilk öğrendiğimde hani okuyorum kaçıngan, kaygılı, güvenli çok hoşuma gitmişti. Sonra Kur'an'da okuyup Kur'an'ı anlamaya çalışan bir insan olarak şeyi fark ettim. Alak suresinde Rabbimiz insanı oku, yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı bir alaktan yarattı diyor. Ve ben tıp okuyan bir öğrenci olarak alak kelimesinin anlamı üzerine birazcık daha hani düşüneyim, hani biraz daha anlamaya çalışayım diye bakıyordum. O sıra fark ettim ki alak asılıp tutunan anlamına geliyor. Ve alaka, ilgi alaka diye de çevirenler var bu arada. Mustafa İslamoğlu öyle çeviriyordu mesela. Buradaki alak kelimesinin biraz daha böyle asılıp tutunmak kelimesini biraz da tıbbi olarak düşünüyorum. Şunu fark ettim. Biz gerçekten hayatın ilk anından itibaren bir bağ kuruyoruz. Daha doğrusu bir bağ ile var olabiliyoruz. Yoksa var olamayacağız.
Kesinlikle.
Yumurta birleşiyor. Anne rahmine geliyor. Eğer tutunursa hayat olacak. Tutunmazsa düşecek ve hayat olmayacak. Ve tutunması da şey gibi bir şey olmuyor. Ben ilk hani tıbba başladığımda tutunmayı şey zannediyordum. Rahim böyle geliyor, böyle tutunuyor. Sadece böyle uzaktan bir şey gibi, hani yapışmış bir şey gibi düşünüyordum ama öyle olmuyor. İçine giriyor, o birinci haftada içine giriyor rahmin ve bildiğin içinde ayaklar oluşturuyor gibi düşün. Yani oraya böyle böyle tutunuyor yani. Bu şekilde kenetlenerek tutunuyor. Sonra dışa doğru büyümeye başlıyor. Bu tutunma ve bu bağ aslında bizim nefes almamızı sağlıyor. Kan dolaşımımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Bütün yani oluşuyor daha doğrusu. Bütün sistemimiz bu şekilde oluşuyor. Sinir sistemimiz bu şekilde oluşuyor. Bu bağ olmazsa hiçbir şekilde yaşam olmuyor. Ve bu fiziksel bir bağ aslında. Ama bir yandan da o bağ kurulmaya başladığı andan itibaren Allah yine fiziksel yöntemlerle, bizim annenin hormonları vesaire yöntemleriyle anne ile çocuk arasında dahi, daha çocuk anne karnındayken bir bağ oluşturuyor. Ruhsal bir bağ da oluşturuyor. O annelik içgüdüsünü anneye yaşatıyor. Ve şu da çok önemli mesela. Bunu düşündüğümde de çok etkileniyorum ben. İnsan vücudu aslında kendi vücudu dışında hiçbir şey kabullenmiyor. Kendi hücreleri dışında bir şey kabullenmiyor. Yani ben kendi neden mesela şu anda koronaya neden biz savaşıyoruz? Vücudumuz neden tepki veriyor? Çünkü korona bizim o virüs bizim içimizde o yani bizim canlı hücremiz değil. Başka bir hücre, yabancı bir hücre ve ben buna karşı savaşıyorum. Aslında bebek de böyle olmalıydı. O da farklı bir canlı. Ve anne aslında bunu kabul etmemeliydi. Ama öyle bir sistem oluyor ki Allah bunu öyle yaratıyor ki o sistem bunu kabulleniyor. Ve orada bir bağ oluşturuyor. Ben bunu alak kelimesinden itibaren hani sen dedin ya buna ihtiyacımız var. Yani su gibi ihtiyacımız var diye. Allah'ın sisteminin bu şekilde oluşuyor, oluşturulmuş olması yani Allah'ın sistemi bu şekilde yaratmış olması beni çok etkilemişti. Dolayısıyla ilk andan son anımıza kadar sürekli bir ilişkiler var. Ve bu ilişkilerde de dediğin gibi güvenli bir bağın çok net olduğunu, Allah'la özellikle ilişkimizde güvenli bağın ne kadar önemli olduğunu görmüştüm. Şimdi istersen biraz o yönü sana bırakayım. Yani merak ettiğim şey şu. Sen Allah'la olan ilişkimizde ya da Müslümanlar arasındaki ilişkimizde ya da insanlarla olan ilişkimizde Allah'ın bize öğütlediği bağ hangi bağ ve o bağ nasıl bir bağ? Yani Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Ya da eşler arasındaki bağ.
Madem o kadar güzel özetledin ki yani o Alak suresini gerçekten iyi ki bunu anlattın. Çok çok mutlu oldum. Çok iyi geldi bana seni dinlemek. Kesinlikle öyle. Yani Allah'ın kurduğu sistem ve hani bizim bugün bilimsel olarak bulduğumuz işte güvenli bağlanmanın bize iyi geliyor olması, bizim yakınlığa aslında ihtiyaç duyuyor olmamız, bir su gibi Allah'ın bizi bu şekilde yaratmış olması, hepsi birbiriyle böyle örtüşen puzzle parçaları gibi aslında gerçekten gözle görülen bir mucize. Biz hani kaçıngan bağlanmanın da bize iyi geldiğini bulabilirdik bilimsel olarak. Kaygılı bağlanmanın da bizi çok mutlu ettiğini bulabilirdik. Ama görüyoruz ki aslında güvenli bağlanma bize iyi geliyor. Ve ben hani güvenli bağlanmanın temelinin aslında Allah ve kul ilişkisiyle de öğrenildiğini düşünüyorum. Çünkü bu hani dünyada bizim Allah kadar güvenli bağlanabileceğimiz başka hiç kimse yok. Güvenli bağlanma anlatırken hep şunu söyleriz. Özellikle zor zamanlarımda seslensem sesimi duyar mısın? Uzatsam elimi tutar mısın? Bu sorulara evet cevabını verebiliyorsanız karşınızdaki kişiyle güvenli bir bağdan söz ederiz. Şimdi biz bu soruları aslında özellikle zor zamanlarımızda hep dualarımızda Allah'a yakararak dile getiriyoruz ve onun orada olduğunu, sabit durduğunu biliyoruz. Bazen mesela bakım verenlerimiz bir var olup bir yok olabiliyorlar, tutarsız olabiliyorlar ya da partnerlerimiz bile, güvenli bağlanan bir partner bile hiçbir garantisi yok ki bir gün orada hani olacak, olmaya da bilir. Ama biz hani bu dünyada çok net olarak Allah'ın her daim orada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hayattaki en güvenli ilişki bizim kurduğumuz, annemizden babamızdan bile daha güvenli kurduğumuz ilişki, Allah'la kurduğumuz ilişki. Ve her defasında bunu pusulamız haline getirmemiz lazım. Allah bizim kendisiyle kurduğumuz ilişki gibi birbirimizle ilişki kurmamızı da istiyor ve bizi ona yönlendiriyor benim okuduklarımdan anladığım. Müslümanlar birbirinin dostudur diyor. Zor zamanlarınızda diyor hani birbirinize sabrı ve hakkı tavsiye edin diyor. Birbirinizin yanında olun diyor. Eş ilişkisinde keza eşler birbirinin huzur kaynağıdır diyor. Göz aydınlığıdır diyor. Yani bunlar her defasında aslında güvenli bağlanmayı tanımlıyor bütün bu ayetler. Bu noktada çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve kaygılı bağlanan birinin de, kaçıngan bağlanan birinin de aslında hani Allah'la kurduğu ilişkiyle güvenli bağlanmayı öğrenebileceğini düşünüyorum. Bu noktada bir kuvvet aslında. Çünkü Allah'la kurulan ilişki o kadar sağlam olursa bunu diğer insanlara yansıtmak için de bir çaba içinde olur bir Müslüman.
Evet, çok, çok güzel söyledin İrem ya. Hani dedin ya seslensem sesimi duyar mısın? Elimi uzatsam tutar mısın diye. Allah'ın mucip ismi var mesela. Dualara hemen ve karşılık veren. Yani Semi ve Mucip diyelim daha doğrusu. Hani Allah diyor ya kullarım beni sana sorarlar. De ki bile demiyor. Orada bunu sürekli hani yayınlarımızda söylüyoruz ama tekrar tekrar söyleyeyim çünkü çok
Çok
değerli.
güzel. Evet, çok güzel.
Allah her zaman böyle bir şey sorarlar de ki der peygamberimize Kur'an'da ayetlerde. Bir burada öyle söylemiyor. Kullarım beni sana sorarlarsa direkt kendisi söylüyor. Ben onlara çok yakınım diyor. Ve onlar dua ettikleri anda işitir ve cevap veririm diyor. Yani bu çok değerli bir şey. Allah gerçekten ben ayetlere baktığım zaman önceden de inandığımı düşünürdüm. Kur'an okumadan önce de inandığımı düşünürdüm. Ama Allah'ı o kadar tanımıyormuşum ki yani gerçekten dua etsem de bu kadar emin değilmişim yani Allah'ın beni işittiğinden, bana cevap verdiğinden. Ama Kur'an'da o kadar güzel ayetler var ki hani hemen cevap veririm ayet. Mesela çok basit bir ayet, çok bir tane bir ayet ama o bağı o kadar güzel inşa ediyor ki çok değerli bence. Keza Allah'ın mümin ismi mesela. Yani Allah güvenilen, kendisine güvenilen ve bize de güvenen aslında baktığımızda. Hatta bizlerin isimleri ne oluyor? Biz Allah'a güvendikçe müminler oluyoruz bizler de. Mümin ve mümineler diye adlandırılıyoruz. Bence bu da çok değerli. Yani biz Allah'a güvenerek ve Allah'ın bize güvendiğini bilerek birbirimizin arasında da bir güven bağı inşa ediyoruz. Aynı zamanda Allah sadece bu insanlar arasındaki güven olarak bırakmıyor. Mesela ben Hazreti İbrahim'e Kabe'yi inşa ettirdiği zaman Allah ilk dediği şey burayı güvenli bir belde kıl diyor mesela. Yani Allah güvenli bir ortam, güvenli bir devlet, güvenli bir mekan oluşturmak istiyor ve bunu sürekli ayetlerine ifade ediyor ve şu anda en çok ihtiyacımız olan ve yoksun olduğumuz şey mesela. Biz ne, insanlar güvenli olsa zaten ortam da güvenli olacak ama biz bunu ne kadar sağlayabiliyoruz? Yani insan ilişkilerinden yaşadığımız ortama kadar bir güven inşa ediyor Allah. Bence bu gerçekten değerli. O yüzden bunu hatırlamamız çok iyi oldu. Bir de ben şeyi de eklemek istiyorum. Yani biraz bu güven olayı üzerine düşündükçe güvenli bir bağ aidiyet de hissettiren bir şey. Yani o güven hissi değil mi? Aidiyet de hissettiriyor.
Kesinlikle.
Çok değerli ve hani benim tek ait hissettiğim yer Allah'ın yanı. Yani neden? Çünkü Allah diyor ya dönüşünüz yalnızca bana ve gerçekten de öyle oluyor. Yani dünyadaki bir şeylere tamamen ait olmak mümkün olmuyor. Çünkü dediğin gibi mesela partnerinle belki o aidiyet duygusunu korusam bile partnerinin bir gün ölmeyeceği garantisi yok. Bir gün onu önceden kaybetmeyeceği garantisi yok. Ya da en basitinden partnerin yorulabilir mesela. Yani o sıra kendi ihtiyacı olabilir. Ama Allah'ın böyle bir şeyi yok. Hani bir şeyde söylüyordu ya Allah uyumaz, onu uyku tutmaz, onu hiçbir şekilde Ayetel Kürsi'de söylüyor Rabbimiz. O yorulmaz diye. Bunlar gerçekten Allah'la olan bağımızı ve hani bizi insan olarak gerçekten hani bu dünyayı yaşanabilir kılan bir şey diye düşünüyorum ben kendi adıma.
Aslında aslında birbirimizle kurduğumuz ilişkilerde de sanki bunun bir fragmanını ya da hani bir örneğini Allah bize yaşatmaya çalışıyor. Biz bunu hani kendi arkadaş grubumuzda da hep konuşuyoruz. Sadece Allah'ın bize öğrettiklerini yaptığımız için bile bizim aramızda bir güven bağı kuruluyor. Yani sadece hani dedikodu yapmayın dediği için, birbirinizin yanında olun dediği için, sırf Allah'ın emirlerini yapmak için davranışlarımızı buna göre şekillendirdiğimizde bile aslında bir güven bağı oluşuyor. Ve bunu hani bize mutlak güveni sağlayan en güvenli yer, en güvenli kişi öğretiyor. En güvenliden duyuyoruz bunu. Yaratıcımızdan duyuyoruz. Bu anlamda çok değerli.
Söyledin, özür dilerim, sözünü kestim de.
Çok önemli.
Birbirimiz arasında öğreniyoruz diye Rabbimiz de diyor ya, onların arasındaki sevgiyi sen oluşturmadın, hani Allah'ın rahmetiyle oldu o sevgi diye.
Kesinlikle.
Ondan önceki arkadaşlıklarımda yani Kur'an okumadan ve hayatıma katmayı tam olarak idrak edememişken ve Kur'an'dan bir haberken, daha doğrusu arkadaşlıklarımda oldukça kaygılı bir insandım. Yani tam olarak ne olacağını bilmiyordum. Çünkü şunu görüyordum karşımdaki insanlarda, benim de yaptığım hatalar vardı elbette, ama mesela çok basit dedikodu örneği. Üç kişiyken bir başkasının arkasından konuşan kişi, ben gittiğimde o üç kişi yine beni konuşacaklar diye bir düşünceyle yaşıyordum.
Kesinlikle.
Ya da tutmamak. Ki tam tersi, Kur'an'da sözünü tutmak konusunda Saf suresinde bizzat Rabbimiz çok, yani ciddi bir uyarı var orada mesela. Yapamayacağınız şeylere sözünü neden veriyorsunuz? Bu Allah katında en nefret edilen şeylerdendir diyor Rabbimiz mesela. Çok basit bir şey gibi gözükse de çok önemli. Emanete riayet etmek mesela, Allah buna da çok önem veriyor. Ya öyle bir ahlaki değerler inşa ediyor ki, ben Kur'an'ı hayatına katmaya çalışan arkadaşlarımla karşılaştığımda bir hata yaptığımda şunu biliyorum: gelip beni uyaracak. Yani şunu demeyecek: yani ben Maide'yi üzmeyeyim demez. Hayır, Allah'a üzmemem lazım. Allah'ı razı etmem lazım. Eğer Maide'nin davranışından Allah razı değilse bunu ona da söylemem lazım. Çünkü hayırlı olan bu onun için. Bu ahlaki değerlere sahip insanlarla beraberken gerçekten insan gerçekten güvende hissediyor ve o bağı kurabiliyor. Yani benim arkamdan konuşmayacaklarını bilmek, sözünde duracaklarını bilmek. Ben onlara sırlarımı açabiliyorum, bu sırrın çıkmayacağını biliyorum. Yani tabii ki hata yapabilirler, her insanın hata yapabileceği gibi, ama dediğin gibi o en güvendiğimizden öğrendiğimiz o bağla birbirimiz arasında bağ kuruyoruz ve Kur'an okudukça o kendiliğinden oluyor gibi sanki. Yani o hayatı kattıkça kendiliğinden oluşuyormuş gibi.
Evet, ben onu da söylüyorum dediğin gibi, yani özellikle hani dedikodu ve söz konusunda. Mesela hani bir kere birinin dedikodusunu yapsan o güven bağı anında kesip hani gider, biter yani. O yüzden bunlar gerçekten hani güvenli bağı öğrendiğimiz ilkeler. Ve hani birazcık bile bence sevilen bir insansak, iyi bir insan olabiliyorsak, bu da Allah'ın bize öğrettikleri sayesinde. Bu hani öğrendiğimiz ahlaki değerler sayesinde ve bunu yaratıcımızdan öğreniyoruz bunları. Ve bunun da hani günün sonunda bize iyi gelen bir tarafı da var. Onun için de ben Allah'ın bize bunu öğrettiğini düşünüyorum. Çünkü biz kurduğumuz o güvenli ilişkilerde huzur buluyoruz, arkadaşlık ilişkilerinde. Sığındığımız bir liman oluyor. Ben işe gittiğimde, dışarı çıktığımda biliyorum ki benim arkamda kocaman güvenebileceğim sizler varsınız, arkadaşlarım var. Ve bunlar benim daha özgür, daha iyi, daha başarılı olmama da yardımcı oluyorlar aslında. Tam olarak güvenli bağlanma bu şekilde.
Kesinlikle. Bence çok güzel bir hatırlatıcı oldu İrem. Gerçekten Allah razı olsun senden. İnşallah izlemek
Senden de.
faydalı olmuştur diyelim. Yani bir soru da
İnşallah.
gelseydi ben sana da soracaktım, ama bu şekilde oldu. İnşallah Rabbimizin bize o kurduğu güvenini, onun bize güvendiğini gerçekten hissederiz. Ve aynı şekilde biz de bunun hakkını vermek için çabalarız diyelim. O
İnşallah.
güven kuranlardan olalım. Bir de bugün onu düşündüm İrem. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani gündemden, yani böyle üzücü haberlerle canımızı sıkmak istemesek de sonuçta gündemde olan trajik olaylar var ve cidden de hayatın içinde olan şeyler. Yolda giderken katledilen bir kadın olduğunu öğrendik mesela bugün. Ve yani ben gerçekten bugün kendi yolumda yürürken güvende hissetmemin, yani bulunduğum semt güvenilir diye düşündüğüm için şükrünü vermem gerektiğini hissettim. Yani güven o kadar ihtiyacımız olan bir şey ve o kadar mahrum olduğumuz bir şey ki, eğer kendimizi güvende hissediyorsak başkalarını da güvende hissettirmemiz gerekiyor aslında. Yani bize baktıklarında evet, bu güvenilir bir toplum, burası güvenilir bir yer. Bizim bunu sağlamamız lazım. Bulunduğumuz arkadaş grubuysa arkadaş grubunu güvenilir kılmalıyız. Ailemizse ailemizi güvenilir kılmalıyız bence. Ortam bir mahalle
Kesinlikle.
kılmalıyız. Biz yani ben gerçekten kendimi çok sorumlu hissettim. En başta kendi çevremizden başlamalıyız. Çünkü olan her türlü olay, dışarıda meydana gelen her türlü haksızlık, adaletsizlik, biz bu çevremizdekileri düzeltmedikçe bizim de sorumluluğumuz altında diye düşünüyorum ve hakkını veremeyeceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bu da bir hatırlatıcı olsun. Ben kendi adıma bugün bunu hatırladım. İnşallah hep beraber hatırlayan ve gerçekten uygulayan kişilerden oluruz diyeyim.
İnşallah. Çok güzel oldu paylaşman. Çok teşekkür ederim bu yayın içinde. Çok çok iyi oldu. Bana da çok iyi geldi seni görmek, seninle konuşmak.
Amcim
Her
aynı.
zaman olduğu gibi.
Yine görüşürüz inşallah başka bir yayında. İzleyenlerimize
İnşallah.
herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.